Tekrar.
Dolayısıyla adımız yoğunluğu için...
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün programımızda neler var? Gelin şöyle bir göz atalım sevgili dinleyicilerimiz. Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk Filmleri Haftası yurt dışında çeşitli merkezlerde izleyiciyle buluşuyor. Düzenlenen etkinlikler üzerine Yunus Emre Enstitüsü Etkinlik Koordinatörü Zekeriya Gültekin stüdyo konuğumuz olacak. Hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde yayınımız sürecek. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak her salı olduğu gibi ve bugün Cumhuriyet döneminin öncü kadın öğretmenlerini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Eski bir tango gibi sihrine kapıldın, adını yüreğine de gizlediğin ben miyim? Eski bir tango gibi sihrine kapıldın, adını yüreğine de İzlediğin ben miyim? Canım dersin, can mıyım? Can dediğin ben miyim? Böyle içten, yürekten özlediğin ben miyim? Canım dersin, can mıyım? Can dediğin ben miyim? Böyle içten, yürekten özlediğim ben miyim? Günahsız gönlüme giren yolcu ben hancı. Gözlerine baktım, yüzler bana yabancı. Şu günahsız gönlüme giren yolcu ben hancı. Gözlerine baktım, yüzler bana yabancı. Canım dersin, can mıyım? Can dediğin ben miyim? Böyle içten, yürekten özlediğin ben miyim? Canım dersin, seni içten yürekten özledim ben miyim? Bana sen söyle, gönlümdeki yalancı, her gece yollarını gözlediğin ben miyim? Bari bana sen söyle, gönlümdeki yalancı, her gece yollarını dediğin ben miyim? Canım dersin, can mıyım? Can dediğin ben miyim? Böyle içten, yürekten özlediğim ben miyim? Canım dersin, can mıyım? Can dediğin ben miyim? Böyle içten, yürekten özlediğim ben miyim?
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Yunus Emre Enstitüsü Etkinlik Koordinatörü Zekeriya Gültekin bizlerle birlikte. Sayın Gültekin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar. Yıllar sonra TRT mikrofonlarında sizin dinleyicilerinizle, sizlerle beraber olmak gerçekten benim için de heyecan verici.
Ne mutlu. Şimdi o yıllar sonra cümlesini hemen, daha doğrusu iki sözcüğünü hemen bir değerlendirelim, sonrasında konumuza
evet,
geçelim.
Tabii çok güzel bir meslek. Yani kitlelere hitap edebilmek, onlara bir şeyler verebilmek, kültürünüzle ilgili veya işte TRT'nin kendi misyonunda fazlaca gerçekten ağırlıklı bir yer olduğunu düşündüğümüz güzel Türkçeyi konuşabilmek adına sizlerin Türkiye'ye verdiğiniz çok çok büyük gerçekten hizmetler var. Bu hizmetlerin şu anda da devam ediyor olması ve sizlerin de bu noktada çok büyük başarılara imza atıyor olmanız, az önce gelirken gördüm, 41 dilde web yayını, bu çok önemli bir nokta, merhale. Dolayısıyla bu noktaya getiren yöneticilere ve siz değerli çalışanlara teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz, çok onore olduk ve mutlu olduk. Çünkü biz zaten Yunus Emre Enstitüsü ile hep el ele kol kolayız. Sağ olsun Tayfun Bey eksik olmasın, her zaman hem bizi hem sevgili yurt dışındaki dinleyicilerimizi her konudan haberdar eder. Bugün de yine çok güzel etkinliklerle sizi ağırladık. Aslında ayağınızın tozuyla geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sabah uçağından indim dediniz, öyle değil mi?
Evet. Şimdi şöyle, bizim tabii faaliyetlerimiz manevi tatmin duygusunun oldukça yüksek seyrettiği bir faaliyet alanı. Öyle diyelim. Türkiye'yi tanıtıyorsunuz. Türk insanını tanıtıyorsunuz. Kültürünü, tarihini, edebiyatını tanıtıyorsunuz. Hele de bana da nasip oldu. Bu noktada Gürcistan direktörlüğü yaptım yaklaşık 3 yıl kadar. 3 yıl içerisinde Türkiye'de çalışmakla yurt dışında Türkiye'yi ve Türk insanını tanıtma görevini yapmaya nail olduk. Böyle bir şerefe nail olduk diyelim. Bunun müthiş bir hazı var gerçekten Sezin Hanım. Yani sanki Türkiye'de, hani çok amiyane tabirle söylemek gerekirse, kendi adıma söyleyeyim, kendim için çalışmışım gibi bir durum söz konusu. Ama yurt dışına gittiğinizde böylesine güzel...
O milletim için çalışıyorum hissiyatı daha fazla.
Dostlukların, yani toplumlar arasındaki benzerliklerden, farklılıklardan zenginlik çıkarabilme noktasında gerçekleştirilen faaliyetleri görünce ve bunlara katkınız olduğunu da, bir nebze olsun tuzunuz olduğunu da düşündüğünüzde harika bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Yunus Emre Enstitüsü bu noktada hemen kurumsal bir anlatıma geçecek olursam dünya çapında 58 merkeze sahip şu ana kadar. 48 ülkede faaliyet gerçekleştiriyoruz. Tabii Türkoloji faaliyetlerimiz de devam etmekte. Onları da kattığımızda yaklaşık 130 noktada Türk kültürünü tanıtmaya çalışan bir kurum. 2009 yılından itibaren faaliyetlerine başladı. Ben bu güzel kurumda yaklaşık 8 yıldır yönetici düzeyinde çalıştım. Tabii Yunus Emre Enstitüsü muadillerinden biraz daha genç ama gençliğiyle beraber refleksleri...
Dinamikleri evet, de çok, çok yüksek.
Çok dinamik evet, refleksleri. Evet. Şöyle diyelim yani çok uzun süre içerisinde kat edilen mesafeleri dünya çapında gözlemleyip bunu belki de Türk duruşuyla kendisinden bir şeyler katarak... evet katarak ve... Gerçekten çok kısa süre içerisinde hem merkez sayısını artırdı hem de merkez sayısını artırmakla beraber faaliyetlerine nitelik anlamda müthiş bir derinlik kazandırdı. Bunun gibi kuruluşlar olmazsa olmaz, özellikle büyük devlet olmaya namzet ülkelerin ve dünya tarihine, dünya kültürüne büyük katkısı olan toplumların bu tip yaklaşımlarla dünya sahnesine çıkması gerçekten zorunluluk arz ediyor. Yani bir Türkiye toplumu öyle yani basit bir toplum değil, basit bir millet değiliz. Dolayısıyla dünyaya vereceğimiz çok büyük değerler var. Bu noktada sayısı yılda bini aşan faaliyetlerimizle gerçekten yani biraz da özel gayretlerle işimizi yapmaya çalışıyoruz. Temel faaliyet alanımız yurt dışına giderek son 15-20 yıl içerisinde giderek yurt dışına açılan Türkiye'nin kurumlarını, faaliyetlerini uygun biçimde bulunduğumuz alanda tanıtabilmek, ortak değerlerimizi buluşturabilmek, farklılıklarımızı da zenginlik olarak sunabilmek diyebiliriz. Ve bu süre içerisinde gerçekten mesela Gürcistan için söylemek gerekirse yani yılda 80-90 civarında faaliyet gerçekleştiriyorduk ve onlara seslenirken siz bizim komşu ülkeden daha çok akraba topluluğumuzsunuz diyerek yaklaşıyorduk. Ve oradaki çok kısa bir diye söyleyeyim orada da Türk filmleri gösterimleri gerçekleştiriyorduk. Bir keresinde Azeri, Gürcü ve aynı zamanda Türkçe olarak tiyatro oyunu sahneledik. O tiyatro oyununda gördük ki aynı şeylere gülüp aynı şeylere ağlayabiliyoruz. Evet. Gerçekten öyle.
Aslında anlamasak aynı kültürden bile. Geliyoruz
evet.
Değil mi? Aynı
duygular. Evet, yakın topluluklarız. Yunus Emre Enstitüsü kültürel diplomasi konusunda gerçekten kendi kendini eğitmeye çalışan, bir noktada Türkiye'nin eksikliğini hissettiği bu noktada dünyada Türkiye'yi belli bir noktada temsil etmeye çalışan bir kurum. Bizim Kültürel Diplomasi Akademisi yapılanmamızda söz konusu. Enstitü içerisinde başlayan bir süreç bu. İlk mezunlarını da verdik. Dolayısıyla bunları tabii anlatılacak çok şey var ama konu üzerine odaklanalım isterseniz.
Tabii şöyle biz tabii az önce dediniz ya hani Türkiye'deyken insan evet çalışıyor ama kendi için çalışıyormuş gibi hissediyor. Asıl yurt dışına gittiğinde o gözlerdeki heyecanı gördüğünüzde o zaman gerçekten işte milletim için çalışıyorum. Bir şeyler yapıyorumun heyecanı
evet,
muhakkak çok
mutlaka ki Türkiye'deki sizler, diğer işte bütün çalışan kesimler, herkes bir şekilde bulunduğu topluma katkı sunmaya çalışıyor. Katkı sunuyor ki karşılığını alıyor ve yaşam sürecini devam ettiriyor. Ama yurt dışında tabii farklı kültürlerle karşılaştığınızda ve aslında tarihe de indiğinizde bambaşka bir dünyayla karşılaşabiliyorsunuz. Yani daha böyle büyük ideallerin peşinde koşabiliyorsunuz. Dolayısıyla inşallah herkesin bir şekilde yurt dışında farklı kültürleri görme imkanı olur. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum.
Evet.
Ben biraz geç başladım ama genç arkadaşlarımıza özellikle tavsiye ederim burada.
Ama zaten Yunus Emre Enstitüsü gençleri bünyesine toplamak anlamında çok,
doğru,
önemli projelere imza atıyor. Biz dediğimiz gibi sıkı takipçinizsiz bu anlamda.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun.
Şimdi dediniz ki Gürcistan'da da Türk filmleri gösterimleri yapıyorduk. Aslında tam da konumuzu oradan evet, bağlantı kurabiliriz. Bu hafta ayağınızın tozuyla geldiniz. Türk Filmleri Haftası'nın Roma'daki etkinliği gerçekleşti. Hı-hı, hı-hı. Nasıl bir etkinlikti? Biraz detaylardan bize bahseder misiniz?
Aynen. Şimdi şu ana kadar 30'a yakın ülkede zaten Türk Türk Filmleri Haftası'nı gerçekleştirdik. Ama bizim temel amacımız bunu biraz daha hani bulunduğumuz merkezler itibariyle gelenekselleştirmek. Çünkü Türkiye'de pek çok kurum aslında yurt dışında bu tip faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ama bizim enstitünün merkezleri lokal ve yerel düzeyde hani konunun hem başlatıcısı hem de bir noktada dosyayı kapatan değil de faaliyet bittiğinde o dosyayı açıp devam ettiren...
Ve daha da genişleterek devam ettiren değil mi?
Genişletilen bir süreci izleme imkanı bizlere tanıdığı için farklılık arz ediyor. Roma Kültür Merkezimiz de 2014 yılında faaliyetlerine başladı. Çok değerli bir müdürümüz var, bir hanım müdürümüz var, Sevim Aktaş. Gerçekten böyle canını da içine takan bir arkadaşımız, öyle diyelim. Gerçi bütün merkez müdürlerimiz öyle ama ben orada gördüğüm için şimdilik onu söyleyebiliyorum. Süreç içerisinde 2 aylık bir hazırlık dönemi oldu. Tabii yıllık planlarımız bağlamında bu Türk Filmleri Haftası'nı, Türk Filmleri Haftası'nı gerçekleştiriyoruz. Yıllık planlarımız da yer alıyor ama o bir aşamadan sonraki 2 aylık süreç tamamen işin ete kemiğe bürünme safhasını teşkil ediyor. Tabii İtalya ile çok sıkı bağlantılar kuruldu bu noktada. Oradaki film endüstrisinin çok önemli partnerleriyle görüşmeler yapıldı. Orada Roma Belediyesi'ne bağlı çok güzel, öyle diyelim, Casa del Cinema olarak biliniyor. Roma Belediyesi'ne bağlı bir mekanda, gerçekten harika bir mekanda. Belki görsel basında izleyebilirler dinleyicilerimiz. Harika bir gösterim gerçekleştirildi. Kimler gelmişti mesela benim orada özellikle gördüklerim? Ricardo Chainci gazeteci ve sinema eleştirmeniydi. Moderatör olarak bulundu. Hı hı. Önce bir 3 saatlik süre içerisinde film izlemesi gerçekleştirdik. Oradaki yaklaşık 125-130'a yakın seyirciyle beraber Ahlat Ağacı filmini izledik. Biliyorsunuz gerçekten Ahlat Ağacı çok büyük sanatsı film olarak değerlendiriliyor. Ulusal düzeyde de ödül alan bir filmimiz. Dolayısıyla bunu İtalya'da, Roma'da ve sonradan bahsedeceğiz Viyana'da gösteriyor olmak bir Nuri Bilge Ceylan markasının Türkiye açısından önemini başka ülkelerde de tanıtabilmek bizler açısından çok büyük avantaj teşkil ediyor. Yani Türk sinemasını bu isimler ve bu filmler, bu sanatı gerçekten yüksek düzeyde seyreden filmler üzerinden tanıtabilmek bizim için çok önemliydi. İtalyan sineması da gerçekten dünya sinemasına çok büyük katkısı olan bir sektör sunuyor bize. Dolayısıyla iki sinemanın da bir noktada buluşma noktası olarak değerlendirdik ve festival havasında gerçekleştirmeye çalıştık. Çünkü bu yıl Türk Filmleri Haftası olarak gerçekleştirildi ama önümüzdeki yıllarda Türk Filmleri Festivali şeklinde bir evrime uğrayacak. Daha doğrusu gelenekselleşme adına önemli bir adım atılacak. 22-24 Kasım tarihleri arasında az önce de belirttiğimiz gibi gerçekleştirdik. Modern Türk sinemasının ödüllü 8 filmi temalı olarak çıktık bu yıl. Mesela önümüzdeki yıl atıyorum Türk sinemasının kadınları şekli üzerinden devam ettirilebilecek farklı bir temayla.
Anladım.
Festivale evet. Farklı bir boyut kazandırılabilir. Bunun yanında tabii diğer yönetmenlerimiz de söz konusuydu. Kış uykusundan bahsetmeden geçemeyeceğim, onu da söylemek gerekiyor. İkinci film Altın Palmiye Ödüllü Kış Uykusu'ydu. Bunu da 23 Kasım'da oradaki sinema severlerle buluşturduk. Süt varmış, Semih Kaplanoğlu. Çok özür diliyorum, biraz da heyecandan da oluyor TRT stüdyolarında.
Estağfurullah ama aslında siz yorgunsunuz. Çünkü şöyle olumlu anlamda bir yorgunluk. Şimdi bu
güzel bir yorgunluk.
Güzel bir yorgunluk. Çünkü evet. Dinleyicilerimize programın başında söyledim. Sabah 6 uçağıyla indi değerli konuğumuz. Eksik olmasın, sağ olsun, bizi kırmadı ve bugün stüdyomuza geldi. Bizim için çok büyük mutluluk sizi efendim. Ağırlamak. Lütfen devam edin.
Süt çok önemli bir filmdi. Bunu da 23 Kasım'da seyircilerle buluşturduk. Yine Sivas, Kaan Müjdeci, Yol Kenarı Tayfun Pirselimoğlu, İşe Yarar Bir Şey Pelin Esmer, Sarı Sıcak Fikret Reyhan, Uzun Hikaye Osman Sınav. Bu filmleri 2 gün boyunca gerçekten de sabah saat 9.30'da başlayıp gece saat 23'lere kadar ki İtalya, Roma şu mevsimde özellikle hani çok fazla
sinemaya insan davet edecek.
Yani biraz da soğumaya başlamıştı evet, işin evet. Gerçeği. Ona rağmen tıklım tıklım doluydu evet. Salonlar. İnanın o kadar güzel ve etkin bir faaliyet olarak gerçekleşti. Tabii katılımlar noktasında biraz daha kaldığımız noktadan devam edersek, önce film sonrasında söyleşi. Tabii daha öncesinde sinema okulları vardı. İtalya'nın Roma'da çok bilinen bir sinema okulu. Orada gerçekleşen yine bir söyleşi, öğrencilerle bir söyleşi. Sinema sektöründen İtalyanların ünlü isimlerinin bir araya geldiği yemekli toplantıda Nuri Bilge Ceylan'ınla sorulu cevaplı yine bir başka söyleşi gerçekleştirdik. Yani Roma ayağında, Türk Filmler Haftası'nın Roma ayağında dolu dolu geçen bir sinema etkinliğimiz oldu. Özellikle Ahlat Ağacı filminin gösteriminde başka kimler vardı? Avrupa Haber Ajansı İtalya Temsilcisi ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Roberto Mastroardi. Sonrasında yine bu isim Wall Street Journal yazarı aynı zamanda, hı hı, onu da belirtmekte fayda var. İtalyan sinemasının ünlü aktörleri ve aktrisleri olarak bildiğimiz Federico Noli, Valentino Corti, Luis Monteini, Elena Russa gibi çok önemli isimler katıldı bu etkinliğimize. Dolayısıyla yani bir filmle, bir sinemayla, sinema etkinliğimizle bir ülke algısı gerçekten olumlu yönde çok fazla evrilebiliyor. Bunu yıllarca başka ülkeler adına ülkemizde yapılan işte dizi sektöründen biliyoruz. Kaldı ki Türk sineması son dönemde müthiş bir açılım gösteriyor. Uluslararası çapta alınan ödüller bunun bir göstergesi. Bu arada çok önemli bir ayrıntıyı unutmayalım. Emmy ödülünü alan Türk sinemasının ve film sektörünün usta ismi gerçekten Haluk Bilginer'e buradan, evet, gönülden
selam
tebrik
gönderiyoruz,
ediyoruz.
Tebrik ediyoruz. Evet, evet. Hatta geç bile kalmış bir ödül ama nice başarıları,
aynen, aynen,
dileyelim.
Çok çok büyük bir usta oyuncu kendileri. Dolayısıyla bu tip isimler daha da çoğalacak. En büyük dileğimiz, evet, bunlar. Bize de bunlar bu önemli isimleri, bu değerli isimleri dünya çapında işte seslendikleri kitlelerle yan yana getirmek, onları tanıtmak, bu isimler üzerinden Türk sinemasını, Türk değerlerini, kültürünü tanıtma, evet, görevi düşmekte. Bu arada yani bu sinemada neden İtalya, neden Roma dediğimizde biliyorsunuz her iki ülkede, her iki ülke toplumu da aslında birbirine çok yakın. Akdeniz kültürü odağında birleşen bir yapı söz konusu. Sinema sektörümüz de aynı. Az önce programdan önce konuşmuştuk. Yani iki ülke halkına da baktığımızda hani bir boş vermişlik değildi. Bunu hayatı olduğu gibi kabullenme noktasında değerlendirebilecek bir sinema sektörü var. Bizdeki anlayışla İtalya'daki anlayışı birleştirecek çok fazla ortak nokta var. Dolayısıyla bu malzemeyi de sonuna göre kadar kullanmak gerekiyor. Biraz da malzeme olarak denildiğinde sakın farklı anlaşılmasın. Tabii biraz gazetecilik kökenli de olduğumuz için her şeyi malzeme gözüyle bakıyoruz. Ama bu malzeme bakışı sakın ola ki yanlış algılanmasın. Bütün toplumların birbirine dostça bakışını, birbirine pozitif algısını arttırmaya dönük. Daha doğrusu Türkiye ile dünya halkları arasındaki benzerlikleri, her türlü konuda dostluğumuzu pekiştirici faaliyetler olarak belki değerlendirebiliriz.
Bu arada Nuri Bilge Ceylan da sizinle birlikteydi ve evet, etkinlik, evet, gerçekleştirdim. Orada söyleşi yaptım örneğin.
Evet, söyleşiler dediğimiz gibi 3 noktada gerçekleşti. Az önce de belirttiğimiz gibi söyleşinin moderatörlüğünü gerçekten oranın önemli isimlerinden sinema eleştirmeni ve gazeteci nitelikli isimler üzerinden gerçekleştirdik. Öğrencilerin, oradaki sinema sektöründen isimlerin ve özellikle sinema ile ilgili bütün taraflar diyebileceğimiz, hı-hı, noktada geniş bir kitlesi vardı. Nuri Bilge Ceylan tabii sadece yaptığı filmlerle değil aslında Sezin Hanım. Yani bunun dışında hayata bakışı, felsefesi noktasında, çünkü öğrencilerin bu konuda çok önemli, güzel soruları oldu. Hmm. Belki de gazetecilere veremeyeceği ya da gazetecilerin, Nuri Bilge Ceylan önemli bir isim, yani her soruyu da soramıyorsunuz. Evet. Soramayacağı soruları öğrenciler sordular. Kendileri de gayet cool biçimde diyelim, gayet candan cevaplar vermeye çalıştı. Gençliğinde işte Nepal'e, Hindistan'a veya İngiltere'ye, Avrupa'ya bisikletle gidip gelen, böylesine aslında hayatı büyük bir mücadele ve büyük bir ideal üzerine kurgulayan bir yönetmenden bahsediyoruz. Nuri Bilge Ceylan gerçekten kolay oluşan bir değer değil. Yani dünya dünyaya lanse etmeye çalışılan isim, dünya tarafından kabul gören bir isim, bu noktalara kolay gelmemiş. Özel sohbetlerinde özellikle onu görme, anlama fırsatımız oldu.
Viyana'ya da gelecek değil mi?
Evet, Viyana'ya da gelecek. Viyana'da da yine aynı şekilde.
Ne zaman 22, Viyana'daki 22-24
Kasım tarihi, 22-24 Kasım'da Roma'da gerçekleştirmiştik. 2-8 Aralık tarihinde de çok yakın artık. Oradaki faaliyetlerimize katılacaklar. Öyle sanıyorum ki orası biraz daha uzun olacak film gösterimleri anlamında. Dolayısıyla Viyana bu noktada çok önemli bir destinasyon. Gerçekten Roma ve Viyana seçimi Nuri Bilge Ceylan açısından bizim en çok üzerinde durduğumuz iki noktaydı.
Bu seçimleri Yunus Emre Enstitüsü mü gerçekleştirdi,
evet,
yer seçimini? Hani burada yapalım.
Tabii şöyle, yani bu tip faaliyetlerimizi biz yıllık olarak planlıyoruz. Tabii merkez müdürlüklerimizden alınan doneler, veriler bizleri açısından yol gösterici oluyor. Ülkeler
talep aslında belki biraz ülkeden geliyor, değil mi?
Tabii. Öncelikle sahadan böyle bir talep gelmesi gerekiyor. Sonrasında merkezde Türkiye uygulamalarına da bakılıp yurt dışına format olarak sunuluyor. Dediğimiz gibi bu tip film etkinlikleri artık bundan sonrası için geleneksel hale getirilecek. Biz kapasite olarak buna fazlasıyla gerçekleştirebilecek artık bir kurum haline geldik diyebiliriz.
Tabii şunu da vurgulayalım sevgili dinleyiciler. Roma'daki gösterimlerde İtalyanca dilinde dublaj yapıldı. Öyle değil mi? Onu da hatırlatalım.
Ne kadar güzel hatırlatıyorsunuz öncesinde. yani İtalyan dediğimiz gibi İtalyan sinema sektörü tiyatrosuyla, işte diğer sanat alanlarıyla gerçekten çok üst düzeyde seyreden bir kültür, bir ülke, bir toplum. Dolayısıyla dublaj sanatına baktığımızda Türkiye'de çok çok usta dublajcılar var. TRT filmlerinde, TRT'den biz biliyoruz daha çocukluğumuzdan itibaren. İtalya'da da çok ilginçtir. O senkronizasyonu tutturan, o kadar güzel, yani birebir gözlerimizle gördüğümüz için yani buna rahatlıkla şahitlik ettik diyebiliriz. Müthiş bir performans sergilediler. Hatta Nuri Bilge Ceylan videoyu alıyordu belli bölümleri. İşte böyle, işte bu şekilde
seslendirilebilir. Belki o tonlamaları bile hissetti kendi filminin tonlamalarını.
Harika. Yani İtalya tabii bu konuda imkanlar açısından çok yüksek düzeyde bir ülke. Aynı performansı başka ülkelerde göremeyebiliyoruz. Bazı ülkelerde tabii altyazılı olarak sunmak durumunda kalıyoruz. Bazı ülkeler bu tip dublaj sanatını farklı biçimde icra ediyorlar. Yani orijinal dili arka planda çok kısık da olsa yer vererek kendi dillerinde seslendiriyorlar ama o üst düzeydeki İtalyan sinemasını, İtalyan dublaj sanatının örneğini bulmak kolay olmuyor.
Evet,
gerçekten.
O zaman İtalyan izleyiciler şanslıydı. Hem de bu filmleri kendi dillerinde izleme şansına sahip oldular. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleri de var. Onu da hatırlatalım.
Kesinlikle. Yani bunu tabii ki Kültür Bakanlığımızın, sizin de belirttiğiniz gibi Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleri ile gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin bu anlamdaki müthiş bize desteğiyle beraber yurt dışındaki merkezlerimiz de bu noktada elinden geleni yapıyor. O katılım noktasında belki unutabileceğimiz isimler oluyor ama bunları hani biz daha çok yurt dışına hitap ettiğimiz için tabii ki bizim büyükelçiliğimiz o açıdan çok önemliydi. Türkiye'nin Vatikan nezdinde veya işte Roma büyükelçilerimiz bu önemli gösterime katıldılar. Roma Büyükelçimiz Sayın Murat Salim Esenli ve eşleri, değerli eşleri. Azerbaycan Büyükelçimiz Ahmet Mahmutova ve eşleri. Yine İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Mancini. Kendileri hem geldiler hem de söyleşide aktif biçimde sorularıyla katılmış oldular. Evet, film etkinlikleriyle ilgili olarak söyleyeceklerimiz aslında kısaca bunlar.
Belki Viyana'daki
aynı
programla
filmleri.
İlgili hani filmlerle ilgili biraz
aynı filmleri göstereceğiz. İşte yine Ahlat Ağacı üzerinden gideceğiz. Yine Kış Uykusu olacak, Süt olacak, Sivas olacak, Yol Kenarı olacak. Ya bunun gibi filmleri biz zaten tek program olarak projelendirdik.
Programa internet sitesi üzerinden ulaşabilirler değil mi Viyana'daki dinleyiciler örneğin?
Şu anda sanırım hem sosyal medya aracılığıyla hem de bizim web sayfamızdan takip edebilecekler. Tabii
orada dublaj
gibi
imkanı olacak mı?
Evet, orada aynı şekilde gerçekleştirecek. O bizim için çok önemliydi. Evet. Zaten aslında bu kadar tabir yerindeyse klas filmlerin bu ülkelerde yapılacak olmasının sebeplerinden biri de bu olsa gerek. Evet. Yani önümüzdeki yıllarda işte şu ana kadar 30'a yakın ülke demiştik. Bundan sonra da herhalde gelenekselleşmesiyle beraber her yıl bu filmleri ve bu filmleri, dizileri, sinemaları artık sinema sever dünya sinemasıyla buluşturacağız. Gerçekten de
yani
son,
devamı gelecek bu.
Yani son dönemde gerçekten inanın bir ülke kültürünü, toplum kültürünü o kadar güzel yansıtabiliyorsunuz ki, yansıtma imkanınız var ki bunun örneklerini fazlasıyla görüyoruz son dönemde. Yani bırakın sinemalarımızı, artık dizilerimiz bile yurt dışında en çok izlenen sınıfta yer almakta. Yani Amerikan sineması ardından Türk film sektörü, Türk sinema sektörü yavaş yavaş artık üst liglere tırmanma eğiliminde. Dolayısıyla mesela şeyde de, İtalya'da bulunduğumuz süre içerisinde de Can Yaman'dı sanıyorum. Can Yaman çok tanınan bir aktör konumunda şu anda. Erkenci Kuş orada da izleniyor. Daha önceki İtalya'ya gelmeden önce Tunus'taydım. Tunus'ta da
bundan önceki etkinlikler Tunus'ta
evet,
vardı.
Tunus'ta bir etkinlik hazırlığıyla ilgili gitmiştik. Ama o süre içerisinde tabii bizim en önemli görevimiz o ülkeyle ilgili bütün kültür sanat aktörleri olsun, kültür sanat yapısıyla ilgili tüm etkileyenleri, tüm değişkenleri görme, öğrenme, hani aynı zamanda not etme, bunları Türkiye ile paylaşma sorumluluğumuz var. Dolayısıyla gittiğimiz yerde yani halkın en alt kesiminden en yüksek kesimine kadar, en üst düzeydeki kesimine kadar her kesimi ilgilendiren hassas noktaları da öğrenmemiz gerekiyor. Bu da işimizin bir parçası. Evet. Diziler Tunus'ta da, Arap dünyasında da zaten biliyorsunuz ama Avrupa'da da etkili olduğunu görme evet. fırsatımız oldu.
Yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik sizinle olan bölümümüzün. Ben şu 30 ülkeden bahsettiniz ya, hani şimdi dinleyicilerimiz acaba bizim ülkemize de gelecekler mi diye sorarlarsa treni kaçırmış olanlar ya da treni evet. bekleyecek olan hangi ülkeler var, onlardan da bahsedebilir miyiz dinleyicilerimize? Çünkü şimdi Viyana müjdesini Tabii. vermiş olduk ama hani öncesinde nerelere gittiniz, bundan sonra da hangi ülkelere doğru yolunuz düşecek?
Türk Filmleri Haftası'nı dediğimiz gibi aslında çoktandır yapıyoruz ama yeni bir evreye girme sürecini öyle sanıyorum ki önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Bazı ülkelerde gelenekselleşme temayülünü görüyoruz. Şu ana kadar değişik çaplarda Bosna Hersek, işte Balkan ülkeleri diyebileceğimiz ve bizim doku olarak da çok yakın olduğumuz, soydaş olarak da gördüğümüz işte Azerbaycan'da veya Gürcistan'da, sonrasında Arap ülkelerinde, Ürdün'de, Mısır'da gerçekleştirdiğimiz film etkinliklerimiz oldu. Bunu biraz daha yaygınlaştırma, biraz daha diğer bölgelere yayma, Japonya'da da gerçekleştirmiştik. Çalışmalarımız devam edecek. Geriye kaldı 2019 yılı içerisinde hangi ülkeler diye baktığımda Lübnan, Avusturya, Fas, İtalya, Macaristan, Romanya ve Kazakistan olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu proje aracılığıyla bugüne kadar Türk sinemasının usta isimlerinden olarak bildiğimiz Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş, Gürkan Uygun, Esra Bilgeç, gerçekten çok değerli bir hanımefendi, çok mütevazı, bizim bütün faaliyetlerimizde canı yürekten katılan genç kuşak sanatçımız, aktivistimiz Kadir Çöpdemir, Emre Kızılırmak, yani Mustafa Öztürk yönetmen, isimler çok fazla. Evet, bu isimler evet. daha da artacak. Dolayısıyla bu isimler üzerinden Türk sinemasını ve filmlerini Yunus Emre Enstitüsü tanıtmaya, dünya toplumlarına tanıtmaya devam edecek.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bugün yorgun halinizde sizi ağırladık ama
benim için büyük bir zevkti.
Bizim için de öyleydi. Tam da hani böyle bir etkinlik olur biter ve hemen aslında duyurulur ve aktarılır. Öylesi daha lezzetli, daha tatlı oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
İnşallah.
Yayınımıza
bundan sonra tekrar görüşelim. Gerçekten çok zevkliydi.
Ağzınıza,
sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yunus Emre Enstitüsü Etkinlik Koordinatörü Zekeriya Gültekin stüdyo konuğu muzdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk Filmleri Haftası kapsamında son olarak Roma'daki etkinliklerden bahsettik ve önümüzdeki günlerde de Viyana'da gerçekleştirilecek olan etkinliklerden sizlere bahsetmeye çalıştık. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Uzun, çok uzun zaman oldu, kandırdım kendimi. muyum? Yalnızca tanıdık biriyim. Ben sana herkes gibiyim. Ben sana herkes gibiyim. Uzun, çok uzun bir rüyadan uyandırdım kendimi, kalbimi. Acıtmana ne gerek vardı? Zaman geçiverdi yanarak. Sen de beni sevdiğini sanarak. Yalnız tanıdık biriyim, ben sana herkes gibiyim. Ne zor vazgeçmek senden, yalan olsam da. Bunca şarkı şiirden sonra vazgeçmek senden. Kendimden caymak demek aslında. Seni hiç kimse benim gibi sevmeyecek, anlamadım. Kalbimin en saklı yerisin. Seni ben uydurdum mısra mısra yazdım ama galiba herkes gibisin. Seni hiç kimse benim gibi sevmeyecek, anlamadım. Kalbimin en saklı yerisin. Seni ben uydurdum mısra mısra yazdım ama galiba herkes gibisin. Acıtmana ne gerek vardı? Zaman geçiverdi yanarak. Sen de beni sevdiğini sanarak. Yalnız tanıdık biriyim, ben sana herkes gibiyim. Ne zor vazgeçmek senden, yalan olsam da. Bunca şarkı şiirden sonra vazgeçmek senden. Kendimden caymak demek aslında. Seni hiç kimse benim gibi sevmeyecek, anlamadım. Kalbimin en saklı yerisin. Seni ben uydurdum mısra mısra yazdım ama galiba herkes gibisin. Seni hiç kimse benim gibi sevmeyecek, anlamadım. Kalbimin en saklı yerisin. Seni ben uydurdum mısra mısra yazdım ama galiba herkes gibisin. Seni hiç kimse benim gibi sevmeyecek, anlamadım. Kalbimin en saklı.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte her salı olduğu gibi. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu arada Öğretmenler Gününüzü kutlayarak müsaadenizle başlamak istiyorum.
Çok sağ olun, çok teşekkür ederim bütün öğretmenlerimizin. Aslında tabii öğretmenlik çok kutsallık atfedilen bir meslek ama öğrenmek de bir o kadar kıymetli bir şey. O yüzden kendini sürekli öğrenci olarak gören, öğrenmeye açık ve o öğrendiklerini sürekli öğreten, kendini yenileyen herkesin Öğretmenler Günü kutlu olsun diyorum
güzel,
ben.
Çok güzel bir anlatım bu değerli hocam. Aslında siz de üniversitede öğretmen olduğunuz için sizinki de bence tam da böyle. Hani sizin de hocalarınız hala var. Onlar da hala size bir şeyler aktarıyor. Siz hala kendi öğrencilerinizi.
Evet, ben çok öğreniyorum öğrencilerimden. Güzel bir döngü aslında bu. Evet. Hiç bitmiyor gerçekten.
Bir kez daha kutlu olsun. Biz de bugün Cumhuriyet döneminin öncü kadın öğretmenlerini konuşacağız değerli hocamızla. Tabii mutlaka çok kıymetli öğretmenlerimiz vardır ama hani kadın olarak öğretmen isimler oldukça kıymetli ve biz onları saygıyla anıyoruz.
Evet, gerçekten daha çok meşakkatli bir dönemde Cumhuriyet'in ilk öğretmenleri, kadın erkek ayırt etmeden hepsi, evet, çok meşakkatli bir dönemde aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumları da ele alırsak gerçekten zor şartlarda öğretmenlik yapmışlar. E tabii o dönemleri düşünürsek kadın olmak ekstra bir zorluk, evet, yüklemiş işin içerisinde. Çünkü alışkın değil pek de kadının çalışmasına toplum. Dolayısıyla onlar için bir ekstra zorluk söz konusu. Bir de ayrıca şöyle de bir durum var. Tabii sadece öğretmenlik yapmamışlar. Yani zaman gelmiş çocukların yemeğini pişirmişler, yedirmişler. Zaman gelmiş bitlerini ayıklamışlar. Zaman gelmiş onları bir yerlere taşımışlar, evet, götürmüşler. Yatılı olan yerlerde annelik yapmışlar. Yani ne bileyim görgü öğretmişler, model olmuşlar onlara gelecek açısından. Rehberlik etmişler. Çeyizlerini hazırlamışlar. Evet. Yani hani sadece öğretmenlikle sınırlı kalmamış. Belki erkeklerin de tabii ki model olmak adına önemli bir işlevi vardı ama şimdi bir evin gerçekten ana direklerinden bir tanesi anne. Çünkü çocuğu ilk yaşları için en azından söyleyelim,
eğiten
öğretmen. Dolayısıyla o ilk yaşlarda kazandığı şeyler çok önemli. Hı hı. Onu da bildikleri için, bir anne yetiştirdiklerini de bildikleri için aynı zamanda. Yani belki meslek sahibi olmayacak oradaki çocuklar, kız çocukları. Ama en azından anne olacaklarını biliyorlar. Bilinçli olmaları gerektiğini, gelecek nesli yetiştireceklerini biliyorlar. O bilinçle gerçekten iyi bir eğitim vermeye çalışıyorlar. Ve çok bunu kıymetli buluyorum. Yani kadın öğretmenlerden bahsetmemin, belki de bunu vurgulamamın en önemli sebebi, altını çizmemin en önemli sebebi bu. Hı hı. Anne yetiştirdiklerinin bilincindeler. Yaşamın ilk yıllarının çok önemli olduğunun bilincindeler. Ve dolayısıyla kadını eğitmenin geleceğe nasıl yansıyacağını çok fark ettikleri için gerçekten emekli olduktan sonra dahi durmuyorlar yani. Hmm. Devam ediyorlar çalışmaya ve mesleklerinin işte teknik öğretmen ya da tarih öğretmeni ya da işte kız meslek lisesinde öğretmenlik gibi bir farkı yok. Yani yaptıkları işin öğretmenlik olduğunu bilincindeler. Alan tabii ki önemli ama bir taraftan da öğretmenlik vasfının çok niteliklerini, ideal öğretmen dediğimiz o nitelikleri yerine getirdiklerini söylemek mümkün hepsinin, evet, ayrı ayrı. Tabii ki burada biz birkaç tanesinden bu kısa sürede bahsedebileceğiz. Sonrasına başka bir zaman inşallah devam ederiz ama özellikle şimdi düşünürsek toplumsal olarak meslek edinmek dediğimiz gibi çok kolay bir şey değil ama Osmanlı'nın hani Tanzimat'tan sonraki süreci zaten kadınların iş hayatına karışması, bir takım işleri yapmasıyla ilgili girişimlerde bulunduğu dönemde bu bahsedeceğimiz kişiler de aslında ilk başta biraz da Osmanlı eğitim sisteminden geçmiş kişiler bir kısmı. Mesela Refet Ang'ın. Refet Ang'ın gerçekten belki de en hani ilk başta bahsedeceğimiz isimlerden bir tanesi. Kendisi tam da Çanakkale Savaşı'nın deniz savaşlarının bittiği gün doğuyor. 18 Mart 1915'te. Ha. Yani bu da bir tesadüf değil diye düşünüyorum. Bir ruh var çünkü onda. Evet. Bir Çanakkale ruhu var. Gelibolulu zaten. İlk başta annesi eğitiyor kendisini. Çünkü klasik medrese eğitimine göndermek istemiyorlar. Sonrasında 3. sınıftan itibaren tevhidi tedrisat kanunuyla birlikte okulların birleştirilmesiyle öyle başlıyor okula. Ve o okul sürecinde Mustafa Kemal'le hayatı denk geliyor. Birkaç yerde kesişiyor. Bir tanesinde 5. sınıfta kendisi. Bu yazı harf deviminden sonraki ziyaretlerinden birisinde Gelibolu'ya da uğruyor Mustafa Kemal ve onun olduğu okula geliyor. Kendisi de çiçek sunacak öğrenci olarak seçilmiş. Çiçeği sunarken kürsüye çıkıp da çiçeği Mustafa Kemal'e verecekken ayağa takılıp düşüyor. Ayağa takılıp düşünce tabii Mustafa Kemal geliyor, acıdı mı kızım diyor. Yok acımadı diyor. Ve böyle hani çok güzel seveceğim bir şekilde gülümsüyor. Diyor ki o da ne olacaksın sen bakalım çocuk? İleride ne olmayı düşünüyorsun? O da hemen öğretmen diyor. Çünkü öğretmenlerinin konuşmasından, tarzından çok etkilenmiş. Hı hı. Öğretmen olacağım diyor. Sonra seneler sonra tekrar bu sefer öğretmen okulunda denk geliyorlar. 1930'da. Yani çok da seneler sonra değil ama hani bir iki sene sonra.
Ama ilginç bir tesadüf,
evet,
yine.
Evet. Sonra öğretmen okulunda denk geliyorlar. Orada da işte ben sözümü tuttum, öğretmen oluyorum diyor. Öğretmen oluyorum diyor. Burada Atatürk diyor ki ne öğretmeni olacaksın? O da matematik öğretmeni deyince diyor ki yok sen tarih öğretmeni olacaksın. Çünkü yeni nesillere tarih öğretmek çok önemli. Sen bu görevi göreceksin. Özellikle Çanakkale'yi unutma. Eğer orada yenilseydik bugün bu toplum olmayacaktı diyor. Ben zaten Gelibolu'yum. Nasıl unutabilirim ki paşam yani? Siz Atatürk'sünüz. Benim bunu unutmamam imkanı yok diyor. Sonrasında tarih kongresinde delege olarak bulunuyor. Yine orada bu şekilde tarih öğretmeni olduğunu söylüyor. O da diyor ki tarih öğretmeni oldun ama daha görevin yeni başlıyor. Bundan sonra artık tarihimizi yeni nesillere anlat. Ve gerçekten ömrünü son anına kadar tarihi yeni nesillere anlatarak geçiriyor. Ve hep dediği şey Cumhuriyet öğretmeni olarak biz kendi dönemimizin teknolojisi, kendi dönemimizin en iyisini yapmaya çalıştık ama siz sürekli çağdaş milletler seviyesine ulaşmaya çalışın ve teknolojiyi yakalayın eğitimde diye hep yeni nesillere bunu önerir. Bir başkası yine Nimet Zerrin Tüzün, bir başkası Aliye Temiç'in Coşkun ve Ayşe Sıdıka Avar. Hani bunlar da yine Cumhuriyetimizin çok değerli öğretmenlerimizden sayabileceklerimiz. Bu öğretmenlerimiz de Nimet Zerrin Tüzün de Aliye Temiç'in Coşkun ikisi meclise de girmişler milletvekili olarak. O şekilde de temsil etmişler kadını. Ve çok ilginç konularda, çok farklı yelpazede sesini duyurmaya çalışmışlar. Eğitim konularına eğilmişler. Özellikle teknik liseler, kız teknik liseleriyle ilgili müdürlükleri var. Oralarda öğretmenlikleri var. Bu alanda tabii önemli. Yani teknik alanda önemli. Evet. Kızların teknik alanda yetişmesi de önemli. Dolayısıyla bu alanda da çabaları olmuş. Ayşe Sıdıka Avar da yani doğuda çok Elazığ'da, Tunceli'de öğretmenlik yapmış. Neredeyse katır sırtında, at sırtında tek tek köyleri dolaşarak kız çocuklarını okula getirerek okumalarını sağlamaya çalışmış. Yani gerçekten çok büyük çabası var. Çünkü oralarda beni görürlerse, kimin okuttuğunu görürlerse güvenirler ve çocuklarını gönderirler. Aa, öbür türlü ikna olmazlar diye gerçekten bazen belki de hani canı pahasına, evet, çünkü çok tehlikeli yollardan, yol yok, iz yok, sıkıntılı. Bu şekilde şartlarda giderek kız çocuklarını okula getirmiş ve dediğim gibi biraz önce tek tek neredeyse ilgilenerek işte yemekleriyle, şeyleriyle, çeyizleriyle gibi her şeyleriyle ilgilenerek çocuklara bir altyapı, bir anne olacaklarını bildiği için altyapı oluşturmaya çalışmış onlara. Aynı zamanda da bir taraftan korumuş onları. Çünkü şartlar çok kötü, doğru düzgün üstlerinde elbise bile yok. İşte devletin imkanlarından en iyi şekilde yararlandırabilmek için ve onların kötü muamele görmemeleri için hem birbirleriyle hem işte yetişkinler tarafından zarar görmemeleri için gerçekten can siperhane neredeyse bu yatılı gelen çocukları korumuş, onlarla ilgilenmiş ve hepsinin ortak özelliği benim dikkatimi çeken dediğim gibi emekli olmalarına rağmen çalışmaktan, öğretmenlikten hiç vazgeçmemişler. Son anlarına kadar bizzat öğretmenlik yapmaya devam etmişler. Yani biz mesela belli bir noktadan sonra bıkıyoruz. Ay bir an önce emekli olsam diyoruz. Hani o emekli, hatta Refet
emekli
Angın,
kavramı bile evet, değil yok, onlar için
hatta
yok.
Hatta şey diyor Refet Angın diyor ki erken emekli olanlar anlayamıyorum niye emekli oluyorlar. Yani hani o kadar güzel ki niye emekli olmak ister ki insan gibi. Böyle gerçekten hani o şeyi çok adanmışlığı görüyorsunuz onların mesleklerine ve hayranlıkla hayatlarını okudum. Çok keyif aldım. O yüzden de eğer merak eden varsa isimler zaten hani radyonun şeyinde olacaktır herhalde.
Evet ben müsaadenizle değerli oradan, hocam isimlerini tekrar anayım. Evet. Fatma Refet Angın, Nimet Zerrin Tütün, Aliye Temuçin Coşkun ve Ayşe Sıdıka Avar. Bu arada böyle alt alta okuduğumda sanki şiir okuyormuşum gibi hissettim hocam. İsimleri güzel, bile o kadar tabii, güzel, evet, o kadar şık ve sanki hani evet onlar öğretmen. Evet onların adına evet, yakışır bir yaşamları evet, olmuş. Evet. Gerçekten bunu hissettim.
Hepsini rahmetli
anladım. Onlar için de yazsınlar evet, ve iyi ki aslında bizler.
Hizmetleri için teşekkür ediyoruz.
Evet bizler onların yetiştirdiği yarınlarız ve bizler de bizden sonraki neslin evet, öğretmenleri olacağız.
Hepsinde ortak dileği bu zaten.
Evet evet ve onlar da anne yetiştirdiler ya hani öğretmenden evet, önce ilk öğretmenliği yapacak olan anneyi yetiştirdiler. İnşallah o yetiştirdikleri gençler de kendilerinden sonraki nesilleri aynen öyle evet, o duyguyla o emekli olmama isteğinde yaşayan öğretmenleri yetiştirmiş oldular. Bir kez daha saygıyla rahmetle anıyoruz. ediyoruz değerli hocam. Size de çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sizin vesilenizle de onları bir kez daha anmış olduk. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi. Dünden Kalanlar köşemizde Cumhuriyet döneminin öncü kadın öğretmenlerini konuştuk ve onları saygıyla bir kez daha andı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Camlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.